Bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Verimaç programında. Verimaç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
...29 Aralık Perşembe günü saatler 1'i gösterirken... ...Veri Maç programından... ...çok enteresan maçlardan bir tanesi oldu. Vavakars Fatih Karagümrük Trabzonspor'u 4-1 yendi. Şimdi dün konuştuklarımız, geçen hafta konuştuklarımız... ...o kadar böyle gözlere kulaklara gelecek ki burada... ...yani bizi dinleyenler fark etmişlerdir. Efendim ne demiştik? Vavakars Fatih Karagümrük çok gol atıyor... Vavakars Fatih Karagümrük tutturursa gerçekten o maçlarda inanılmaz goller atıyor. Bunlara ya daha fazla gol atacaksınız ya onları attırmayacaksınız dedik. Trabzon daha fazla gol atamadı. Attırmamayı da başaramadı. O yüzden 4-1 gibi böyle acayip bir rakam skor çıktı ortaya. İnanılmaz bir skor çıktı ortaya. Tabii ki değişik hemen maçların sonuçları ben dünkü maçların sonuçlarını sizlere hatırlatmak isterim. Korendor Alanya Spor 3, Yukatel Kayseri Spor 1. İstanbul Spor 2, Kasımpaşa Ayşe 1, Vavakars Fatih Karagümrük 4, Trabzonspor 1. Bu arada bugünkü maçları da hemen size hatırlatalım. Saat 17'de Demir Grup Sivas Spor Galatasaray ile oynayacak. Sivas'ta saat yine 17'de Biteksen Giresun Spor Gaziantep ile oynayacak. Saat 17'de ve saat 20'de Beşiktaş Adana Demirspor'la oynayacak efendim İstanbul'da. Ben de kısmetse o maça gitmeye çalışacağım elimden gelince. Yılın sonunu maçla kapatalım yaklaşımı. Evet, dün neler oldu Trabzon maçında? Biraz onlara bakalım isterseniz. Yani Trabzonspor yenilebilir. Bütün takımlar yenilebilir ya. Yani şu anda bu ligde hayır bu takım asla yenilmez. Yenilirse çok büyük, çok kötü şeyler olur falan dediğiniz bir takım var mı? Yok. Benim yok en azından. Trabzon yenilebilir ama keşke Trabzon'un yenilgisi Abdullah Avcı'nın geçen hafta Fenerbahçe galibiyetinden sonra birazcık üst perdeden konuşmadığı bir haftanın devamında olsaydı. Her şey daha iyi olabilirdi en azından Trabzon için. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu arada sevgili Çağlar telefonla yine hattımıza bağlanmış. Kendisine selamlar diyelim. Merhaba Çağlar.
Selam Serhat. Şu anda yoğun bir trafik var Basın Ekspres'te. Bir trafik kazası var. O yüzden çok yoğun bir trafik var. Buradan dinleyicilerimize de seslenelim. Basın Ekspres E5 yönüne sakın girmesinler. Trafik durmuş vaziyette.
Gördüğünüz gibi datalar feci. Yani bizde her şeyin datası var. Maç datası, şimdi trafik datası. Yarın ne datası olur bilmiyorum efendim. İşin şakası bir yana gerçekten de. Basın Ekspres yolu hep öyle olmuştur ama. Ya Basın Ekspres yolunda ben arabayla yüzdüm biliyor musun? Böyle bir şey var. Tam Milliyet binasının önünde o zaman Milliyet'le çalışıyorduk. Arabayla beraber biz yüzdük. Hatta kulakları çınlasın sevgili Serdar Kuzuloğlu. Arabanın bir tarafından tutup bir tarafından bir koluyla da refüje tutulmuştu. Ve arabanın sel sularıyla beraber uzaklaşmamasını sağlamaya çalışmıştı. Yani böyle yüzdük derken böyle yüzdük yani. Neyse maçları konuşuyorduk. Sen ne diyorsun Karagümrük Trabzonspor maçına? Biliyorum önünde notların yok ama.
Vallahi dün konuştuk dedik ki Karagümrük çok gol atıyor. Karagümrük çok gol atıyor. Bu maçta ne olur bilmiyoruz. Hava toplarında çok etkililer. Şöyledir böyledir. Dün ne konuştuysak dün Trabzonspor maçında olduğu gibi ne dersin?
Çok şomazlıyız ya. Yok şakası bir tarafa. Çok datalara bakıyoruz. Gerçekten de çok okuyoruz. Çok bakıyoruz datalara. Yani bu datalara bakınca ortaya çıkan sonuçlar kimseyi şaşırtmasın yani. Gerçekten herkes bugün datalara bakıyor olsa size yemin ediyorum maçlardan bizim kadar keyif almayabilirsiniz. Ya çünkü bazı şeyler çok net gözüküyor. Yani söyledik bunları. Mesela sana enteresan bir data vereyim sevgili Çağlar. Trabzonspor biliyorsun bu sene 3 kez yenildi. Evet. Ve 3 kez yenilgisinde en çok yenildiği golleri ne zamanlar yedi biliyor musun?
Ne zamanlar yedi?
Şöyle söyleyeyim sana. Hep maçların sonunda yedi. Yani yenilgisini perçinleyen golleri hep maçların sonunda yedi. Şimdi mesela hemen geriye gidip o maçların ben dakikalarını, skorlarını çıkarttım. Hemen izinle sana onları vereyim. Mesela Adana Demirspor'a 3-2 yenilmişti. Eylül'dü galiba. Eylül'ün ortalarında. Adana'da oynanan bir maçta. Şimdi o maçın mesela dakika gollerine bakıyorum. Hemen özür diliyorum. Evet, buldum. Mesela 3. golü Adana Demirspor 90+4'te atmış.
Samet Akaydın.
Samet Akaydın, evet, süpersin.
Evet.
90+4'te atmış. Antalya Spor'a 5-2 yenildiğinde, o da çok enteresan. Antalya Spor'a 5-2 yenildiğinde son 3 golü, yani 3-4, 5. golü 81. dakikada 90+6, 90+7'de yemiş. Yani Abdullah Avcı'yı yenmenin en garantili yollarından bir tanesi maçı tutup son dakikalarda çat çat çat diye üstüne gitmek. Burada Abdullah Avcı'nın bir ikinci ismi olduğunu biliyor muydun? Abdullah Mucib Avcı'ymış ismi.
Mucib miymiş ismi?
Evet, evet.
Gerçekten mi?
Gerçekten. Ben Futbol Federasyonu sayfalarında gördüm. Daha önce hiçbir yerde görmemiştim.
Çok ilginç. Peki bu Trabzonspor'un son dakikalarda gol yemesi mevzusu var ya.
Evet.
Dün tüm ligimize baktım. Ligimizde en çok gol 75-90 arası atılıyormuş bu arada.
Aynen öyle. Aynen
yumurta
öyle.
Kapıya dayanınca bir hareketlenme söz konusu bizim takımlarımızda. Trabzonspor'un acaba kondisyon konusunda bir sıkıntısı olduğu için mi son dakikalarda konsantrasyonu dağılıyor diye bir...
Yaş ortalaması biraz yüksek tabii Trabzon'un. Yani evet, Trabzon genç bir takım değil.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Yani ligin en yaşlı takımı değil ama hani gencecik bir, pırıl pırıl bir takım da değil Trabzon. Yani hani bir yerden sonra evet nefesi kesilen bir takım. O yüzden Abdullah Avcı da ciddi değişiklikleri asla geriye bırakmıyor.
Yani bir de şöyle bir şey var. Dün sen iç sahada hangi takımın neler yaptığını, neler yapamadığını iç saha form grafiğine anlattın ya, aşırı güzel bir şekilde. Çok güzel oldu bu arada o. Acaba Trabzonspor taraftarının da etkisiyle içeride dışarıda bir strese mi giriyor maçı koparamadığı için son dakikalarda?
Valla son dakikaları tabii yani taraftarın şeyi var. Çünkü mesela bak Adana Demirspor'da gerçi deplasmandaydı. Adana'daydı. Şeydi ama Antalya Spor maçında da deplasmandaydı. Yani aslında deplasmanda ciddi puan kaybetme eğilimi var Trabzon'un. Yani yenildiği 3 maçta da Antalya'da, Adana'da ve İstanbul'daydı. Ve yediği gollere bakalım 9-12 gol yemiş 3 maçta. Ortalama 4 yani. Az buz çok değil. Ortalama 4 gol yemek hani her lig takımına kısmet olmaz ortalamaya baktığımızda.
Trabzon'u 1-2 golle yenemezsin yani.
Yani evet zor. Yani Trabzon çünkü yani Trabzon çok gol yerse yeniliyor. 3'ten fazla gol yerse yeniliyor. Bu bir taraftan iyi bir şey ama bir taraftan da 4 gol ortalamayla 3 maçı gol yemiş bitirmek yani çok acayip. Ha Trabzon'un bu arada şeye bakmak mümkün. İşte kırmızı kart yedi de o yüzden mi öyle oldu acaba? Hayır. Ben dakikalara bilmem nelere göre bak. Maçı da dakika dakika seyrettim zaten. Ya bence kırmızı kart olmasaydı da Trabzon yenilirdi. Kırmızı kart yediklerinde Trabzon 2-1 gerideydi. Bu arada Karagümrük'ü dün Pirlo'yu eleştirmiştik seninle beraber. Yani bu antrenör acaba birazcık tuhaf mı demiştik. Yani bir takım diğer takıma karşı 10 kişi kalmış diğer takıma karşı 2-1 öndeyken kontratak golü yememeli arkadaş. Hani kontratak golü yemedi ama o yüzden kırmızı kartla da elemana atıldı yani.
Ya aynı kanaatteyim. Aynı kanaatteyim seninle. Bu arada ben geldim Serhat.
Tamam sen yukarı çıkarken ben de konuşmaya devam edeyim. Abdullah Avcı ile ilgili birkaç not çıkartmıştım onları anlatayım ben de.
Evet evet evet ben de geleyim.
Tamamdır
evet.
Tamamdır. Evet Abdullah Avcı'dan konuşuyorduk. Abdullah Avcı'nın hani demin de belirtmeye çalıştığım şey şuydu aslında. Eğer bu hafta ben Fenerbahçe'yi acayip çözdüm. Aynı taktiği kontrol C, kontrol V yapacağız. Bu haftada acayip kolay yeneceğiz dememiş olsaydı, büyük konuşmamış olsaydı Trabzon'un Twitter hesabı kontrol C, kontrol V diye mesaj atmamış olsaydı her şey daha güzel olurdu. Ama buna karşılık Karagümrük'ün yine Twitter hesabı ona cevap vermiş. Kontrol alt delete diye. Biliyorsunuz bilgisayarlarda öyle bir şey var. Bilgisayarı kapatmaya çalışıp da kapatamazsanız kontrol alt delete'e basarsınız. Restart edersiniz bilgisayarı. We'll be right back. Evet, burçların filan o ters açı, düz açı bilmem ne yaptığı zamanları yaşıyoruz sanırım. Böyle herkesin başına gelmedik bir şey kalmadı. Neyse, biz yayınımızı tüm hızıyla devam ettirelim efendim. Evet, Abdullah Avcı'dan bahsediyorduk. Abdullah Avcı gerçekten de böyle şey oldu, bir değişik oldu yani. Keşke öyle söylemeseydi de başına bunlar gelmeseydi diyoruz. Bu arada Abdullah Avcı'nın hemen kariyer geçmişine bir bakalım. Abdullah Avcı'nın kariyer geçmişi biliyorsunuz İstanbul Spor'la başlıyor. Yardımcı antrenör, U21 teknik direktörü, sonra İstanbul Spor'da yine gençlik gelişim direktörü derken Galatasaray'ı U21'e yani 21 yaş altı takımına teknik direktör olarak gidiyor. Oradan Türkiye'nin 17 yaş altına teknik direktör olarak başlıyor. Sonra Büyükşehir Belediyesi o zamanki adıyla orada teknik direktör oluyor. Sonra bir Türkiye'nin başına geçiyor. Türkiye Milli Takımı'nın başına geçiyor. Oradan Başakşehir'e gidiyor. Başakşehir'den bir 27 maçlık Beşiktaş'a gidiyor. Ardından da Trabzon'a geliyor. Şimdi buradaki önemli olan şey ne? Orada topladığı puanlar. Ben size hemen puanlardan örnekler vereyim. Şimdi efendim, Büyükşehir Belediyespor'un başındayken 205 maça çıkıyor ve 1.46 puan ortalamasıyla oynuyor. Yani 3 puanlık sistemle düşünecek olursanız yarı yarıya hani gitmiş gibi gözüküyor. Türkiye'nin başında 1.22 gibi gerçekten de çok düşük bir maç yüzdesiyle, puan yüzdesiyle oynuyor. 18 maç sonra gitti zaten. Başakşehir'de belki de kariyerinin en uzun soluklu çalışmasını yürütüyor. 1.85 puan ortalamasına ulaşıyor. Beşiktaş'ta bu arada Çağlar da gelmiş. Merhabalar Çağlar.
Merhaba tekrar.
Merhaba. Ya sen gittin, ben de bir düşmez kalkmaz bir Allah diyoruz buna. Tam ben şeyi söyledim. Abdullah Avcı'nın puan ortalamalarını söylüyordum. Beşiktaş'ta 27 maçta 1.33 ortalamayla oynamış. Trabzon'da şu ana kadar 105 maça çıkmış ve 1.96 ortalama puanı var. 1.96 çok düşük değil, çok yüksek de değil ama Trabzon'un zaten ortalamaları 1.96'nın daima çevresinde veya üstünde olmuştur.
Vallahi Trabzonspor'un özellikle bu sezon oynadığı futbol konusunda benim çok soru işaretlerim var. Bilmiyorum, katılır mısın?
Trabzonların da var, hepimizin var yani.
Evet, yani geçen senenin şampiyonu Trabzonspor daha böyle göze hoş gelen bir futbol oynuyordu. Sonuca daha odaklı bir futbol oynuyordu. Bu sene Abdullah Avcı'nın dilinde bir doğru oyun sözcüğü var. İşte biz doğru oyun oynadık. Kaybettiği maçlarda da doğru oyun oynuyoruz, doğru oyun oynuyoruz. Şimdi bak, geçen hafta Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup ettiler Fenerbahçe'yi. Evet. Abdullah Avcı doğru oyun oynandığını söyledi. Ben de Trabzonsporlu arkadaşlarla konuştum, mesajlaştım, işte kötü bir oyun sonucu bu galibiyetin geldiğini falan söyledim. Onlar da bana kızdılar, işte biz diğer takım taraftarlarını mutlu etmek için top oynamıyoruz diye. Ama bu hafta 4-1'lik bir mağlubiyet, şöyle bir mağlubiyet: Trabzonspor geçen haftanın Comparisonator verilerine göre en iyi defans yapan takımı. Defansif anlamda birebir, defansif anlamda en yüksek ortalamaya sahip takımdı. Bu hafta Karagümrük'ten 4 gol yedi. Şimdi Karagümrük'ten 4 gol yemesi niye önemli? Bir kere Karagümrük ligin en çok gol atan takımlarından bir tanesi. Hele iç sahada, evet, 18 gol atmış. Bugüne kadar 2.25'lik bir gol ortalaması var ki Karagümrük'ün taraftarı falan yok yani. Aslında Karagümrük iç sahada oynuyor falan diyemeyiz. Karagümrük sürekli deplasmanda gibi. Koca Olimpiyat Stadında bir avuç Karagümrüklünün desteğiyle oynuyorlar. Şimdi 4 gol yemesi şu yönden çok kötü. Bir gol atması daha kötü aslında. Karagümrük ligin en çok gol yiyen takımı. Maç başına 2 gol yiyen.
Tabii.
Maç başına 2 gol
lider
yiyen.
Lider olurdu. Hani bu kadar çok gol atmayı lider olur diyor.
Kesinlikle. Takım maç başına 2 gol yiyor. 15 maçta 30 gol yemiş ve son şampiyon Trabzonspor geçen hafta Fener'e 2 atmış. Trabzonspor bu hafta Karagümrük'e sadece tek gol atabiliyor. Yani önüne şapkasını koyup Abdullah Avcı'nın düşünmesi lazım. Belki de doğru oyun dediği doğru oyun değil artık.
Ya doğru yani, şimdi mesela doğruluktan kastı şöyle bir şey olsa, biz hiç oyunu çirkinleştirmeyeceğiz, İşte bilmem ne yapmayacağız falan. Yani doğru oyun buysa ben ondan yanayım. Ama hani herkes bu tezahüratı hatırlar. Yere yatsana Abdullah Avcı, yere yatsana diye bir tezahürat var. Türkiye'de bütün tribünlerde bu söylendi. Neden söylendi? Çünkü Abdullah Avcı az gol atıyordu. Gol atıp öne geçince bir anda o skorun üstüne yatıyordu. Oyuncuları da yerden kalkmamaları yönünde uyarıyordu. Sakatlanmış durumdaki oyuncuları ya da sakatlanmaya meyyal oyuncularını.
Evet.
Yerden kaldırma, kalkma diyordu yerden. Şimdi doğru oyun buysa eğer, hani kimse böyle kötü futbolu çirkinleştirecek bir şeyler yapmamaksa okey. Ama doğru oyun diye doğru taktiklerden oluşan bir şey varsa, yani futbol tek taktiklik bir oyun değil. Herkese ayrı taktik yapmak lazım. Bir tane doğru oyun yok. O doğru oyunun ne olduğunu Abdullah Avcı belki de hani tutturdu Fener'e karşı. Ama hani Fener'in de 11 kişi bitirseydi yine belki böyle olurdu diyoruz. Dün de konuştuk bunu zaten.
Evet.
Ama hani 10 kişiye karşı 2-0, bir de son saniyelerde uzatmalarda gelen bir golle 2-0 aldı maçı. Onun doğru oyunun ne olduğunu ben çözemedim açıkçası. Hani verilere de baktık, seninle beraber de baktık. Ben de verilerden de çıkartamadım.
Ya bir de ben şuna inanıyorum. Futbol romantiklik kaldırabilen bir oyun değil. Futbol çok sonuç odaklı bir oyun haline geldi. Yani artık eskisi gibi, eski futbolda olduğu gibi ya güzel oyun oynuyorlar, yüreklerini ortaya koydular falan gibi bir dünya söz konusu değil artık futbolda. Yani doğru oyun, doğru oyun. En doğru oyun kazandığın oyundur. Şimdi 4-1 mağlup olmuşsun. Abdullah Avcı öyle bir şey söylemedi ama 4-1 mağlupsun. Çok doğru oyun oynuyoruz, çok iyi yoldayız. Ya 4-1 mağlup olmuşsun, ne doğru oyunu? Ne iyi yolu artık yani.
Ben şeye çok katılmıyorum. Bak onu net söyleyeyim. Hani bir takımın kazandığı maçlar her zaman onun doğru oyunudur lafına çok katılmıyorum. Açıkça söylemek gerekirse. Yani niye diyeceksin? Ya benim tarafta öyle. Hani Abdullah Avcı yoksa severdi. Herkes severdi. Yani çünkü ne bileyim kazanmaya yönelik oynuyor. Maç yapmaya yönelik değil. Ama mesela ne bileyim Abdullah Avcı'yla daha çok puan alınmış olsa da işte Şenol Güneş ya da Sergen Yalçın da Beşiktaş oynarken işte ileriye doğru yaptığı aksiyonlar, yenilse de çok fazla gol atması, işte ne bileyim takımın sahada seyirciye zevk veren oyun oynatması bence doğru oyun o.
Sen biraz daha seyirci gözünden bakıyorsun. Ben biraz daha teknik adam gözünden.
Niye seyrediyoruz ki?
Ben mesela,
niye seyrediyoruz ki başları?
Ben teknik adam gözünden baktım burada. Yani Abdullah Avcı her maçı kaybedip çok güzel top oynatsa Abdullah Avcı'yı da gönderirler. Şimdi böyle bir realite var. Ama şimdi hem iyi top oynamıyorsun hem de kazanamıyorsun. Üstüne doğru oyun diyorsun buna. Ben buna tahammül edemiyorum. Hani kötü oyna kazan. Tamam bir nebze idare edilebilir ama kötü oynuyorsun bu sefer kazanamıyorsun da. Kazanamadığın maça da doğru oyun demeye başlıyorsun.
Aynen öyle.
Ben buna tahammül edemiyorum bir futbol severi olarak. Yani Abdullah Avcı'nın bazı teknik adamların, Abdullah Avcı özelinde de değil, teknik adam inadı diye bir şey var. O inadından bir türlü vazgeçmiyor teknik adamlar. Yani onun doğru olduğuna inanıyorlar ve onu değiştirmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Sonuca bakıyorsun, taraftar mutsuz, yönetim mutsuz, takım mutsuz, oynanan taktik varyasyonlardan herkes mutsuz. Ama hoca inat ediyor ona ya da bir futbolcu üzerinden yapıyor. Bir futbolcuyu kesiyor, herkes istiyor o futbolcu oynasın. O futbolcuyu istemiyor hoca yani. Bazı teknik adamlar niyeyse bu şekilde çeşitli konularda inat ediyorlar. Bilmiyorum yani futbolun artık...
Ben bu inadın bu arada verilerini çıkarttım. Hani Fenerbahçe maçıyla şey arasındaki dün oynadığı Karagümrük maçı arasındaki verileri karşılaştırmak istedim izinle. Çok enteresan şeyler çıktı. Mesela Fenerbahçe maçında hani iki gol attı, iyi oynadı vesaire derken ofansif anlamda 2136 Comparisonator puanı toplamış. Hı hı. Dünkü maçta 2800 Comparisonator ofans puanı toplamış.
Daha yüksek yani.
Yani hücumda yaklaşık %25 daha iyiymiş dün. 4-1 yenildiği maçta. Çok acayip değil mi bu?
Çok garip.
Mesela birebirlerde yine geçen maça göre 3 kat daha iyiymiş. Fenerbahçe maçına göre 3 kat daha iyiymiş birebirlerde. Paslaşmalarda da yaklaşık %50 daha iyiymiş. Yani bir tek nerede kötüymüş? Bakıyorum defansa kötüymüş.
Evet.
Yani defansa 969 puan almış. Dünkü maçta -540 puan almış. Mesela.
Zaten 4 gol yiyen bir takım ne kadar iyi olabilir defansta?
Bu arada 2-0 yendiği maçta 7 tane isabetli şutu var. Hı hı. 4-1 yenildiği maçta 8 tane isabetli şutu var. Bu da çok acayip.
Çok garip. Ya işte futbol belki de bu yönden daha güzel değil mi? Yani bütün veriler belki Trabzonspor lehine ama Karagümrük kazanıyor. Geçen haftadan daha iyi bir Trabzonspor varmış verilerle. Ama Trabzonspor kaybediyor bu hafta. Hakikaten çok ilginç. Yani buradaki aslında fark ne onu çözemiyorum. Psikolojik bir fark mı var sence? Fenerbahçe'ye bulduğunu atan Trabzonspor ama Karagümrük'e karşı biraz daha ya zaten biz bunları yeneriz diyen bir Trabzonspor mu vardı?
Vallahi şöyle bence Karagümrük'ün değişen oyun taktiğine cevap veremedi. Yani bunu net konuşalım. Şimdi geçen hafta Trabzon'un yaptığını biraz Karagümrük bu hafta onlara yaptı. Ya da Abdullah Avcı'nın severek yaptığı bir taktiği Karagümrük onlara uyguladı. Neydi o taktik? Birazcık daha geriye çekilip topun arkasına geçip ondan sonra ileriye giderken isabetli ve hızlı ayaklarla gole doğru koşmak ki 4 golle aşağı yukarı böyle geldi.
Evet.
Yani hiçbir gol böyle düzenli bir atak sonucu ortadan gelen pasların işte 65 pas yapıp 66.sını kaleye sokmadılar. Hızlı hızlı gittiler, gol attılar, hani eğri oturalım doğru konuşalım. Ama aynı atak şeye gelince, ya Abdullah Avcı'nın bu taktiği Abdullah Avcı'ya uygulanınca nasıl cevap veremedi onu tam çözemedim yani.
Yani garip. Benim de elimde şöyle bir veri var. Süper Lig'in ilk 15 haftasında takımların en yüksek puan beklentileri ve aldıkları puanlar.
Güzel.
Şeklinde. Galatasaray'ın 31 puan beklentisi varmış. Cimbom şu ana kadar 30 puan toplamış. Beşiktaş'ın 28 puan beklentisi varmış. 23 puan toplamış. Arada bir 5 puanlık az puan toplamış Beşiktaş. Fenerbahçe'de 27 puan beklentisi varmış. 29 puan toplamış. Şimdi Fenerbahçe 32 puanla bir önceki haftanın verileriyle yapılmış bir değerlendirme. Bu son hafta dahil değil. Yani bu hafta dahil değil. Trabzonspor'un 22 puan beklentisi varmış. 26 puan toplamış Trabzonspor. 4 puan fazla toplamış. Alanyaspor'un 21 puan beklentisi varmış. 18 puan toplamış. 3 puan az. Konyaspor'un da 19 puan beklentisi varmış. 25 puan toplamış. 6 puan fazla toplamış Konyaspor performansıyla.
İşte hadi buyurun bakalım. Bu arada Trabzon demişken Trabzon'un ben deplasman karnesinden son 6 maçını vermek istiyorum. Son 5 maçını vermek istiyorum.
Evet.
Son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ve puan ortalaması 1.38.
Kaybetmiyor Trabzon.
Abdullah Avcı'nın toplam puan ortalamasının çok altında.
Evet.
Yok kaybediyor yani, 2 mağlubiyeti var.
Yok, Trabzonspor son 6 maçta kaybetmiyor diye bir haber okumuştum. 6 maçın sonunda
çünkü
dün kaybetti.
Çünkü deplasmana çıkmamış.
Evet, kendi evinde değil mi?
Evet yani deplasmana çıktığı zaman kaybediyor.
Evet. Evet çok.
Yani kaybediyorlar, puan kaybediyor yani, hani maçı kaybetmese de puan kaybediyor. Sonuçta Trabzon için beraberlik başarı değildir. Yani 4 büyükler 5 büyükler gözüyle baktığımızda beraber oley ya ne güzel berabere kaldık diyen bir takım taraftarı ben tanımıyorum.
Ya çok da garip, Trabzonspor mesela deplasmanda kaybediyor dedik. Deplasmanda Trabzonspor 8 maçta 13 gol atmış. Kendi evinde 7 maçta 9 gol atmış. Çok gol atmasına rağmen de kaybetmiş.
İşte yani şöyle baktığımızda Adanaspor'a 3-2 yenildi.
Evet.
Antalyaspor'a 5-2 yenildi. Karagümrük'e 4-1 yenildi. Evet. Yani sonuçta 5 gol attı ama 12 gol yedi.
Evet. Evet. O deplasmandaki problemi nasıl çözecek Abdullah Avcı? Abdullah Avcı'nın aslında şöyle Medipol Başakşehir geçmişini hatırlamaya çalışıyorum da öyle içeride dışarıda bir şeyi yoktu çünkü içeride zaten taraftarı olan bir kulüp değildi Başakşehir. İçeride dışarıda rakip fark etmeksizin çok güzel oyun oynayıp yeniyorlardı. Trabzonspor'da niçin böyle bir şeye büründü Abdullah Avcı'nın takımı? Beni çok şaşırttı açıkçası.
Ya şöyle bir şey de baktım. Şimdi kartlardan falan çok fazla konuştuk ya.
Evet.
Kartlar ortalamasına baktım. Enteresan sonuçlar çıkıyor burada. Ligde en fazla kart gören takım sence hangisi? Böyle söyleyince bir anda aklına gelmeyebilir.
Ligde en çok... Hadi şey diyeyim ya.
Kart gören takım.
Giresunspor diyeyim.
Alanyaspor'muş. En fazla kart gören takım Alanyaspor'muş. En fazla ikinci kart gören takım Fatih Karagümrükspor.
Allah Allah.
Üçüncü Trabzon, dördüncü Antep, beşinci Giresun. Giresun senin Giresun. Beşinci olmuş. Altıncı Beşiktaş, yedinci Antalya diye bir aşağı doğru gidiyor. En az kart gören üç takımı söylüyorum sana. En az Türkiye Ligi'nde kart gören takım Ümraniyespor.
Hı hı.
Daha da az gören, özür dilerim, onun bir üstünde yani biraz daha fazla gören Fenerbahçe, onun bir üstünde Sivasspor var.
Ya çok
Galatasaray
ilginç.
Galatasaray bu arada 12. 19 takımlı ligde en fazla kart görenler arasında, en az kart görenler arasında 12.
Mesela en az kart gören takımlar arasındaki Ümraniyespor lig sonuncusu, en az kart gören takım. İki üstündeki Demir Grup Sivasspor lig 17.si. Yani temasla
Fenerbahçe
oynamayan
birinci.
Fenerbahçe birinci. Temasla oynamayan takımlarda ya birincilik ya sonunculuk gibi bir şey var herhalde.
Çok acayip bir şey bu. Peki şöyle enteresan, bence herkesin çok merakla beklediği bir istatistiği ben sana vermek istiyorum izinle. Türkiye'de rakibi en çok kart gören takımlar hangileri?
Aa bak, bu çok güzel bir istatistik. Türkiye'de rakibi en çok kart gören takımlar.
Birinci sırada kim var sence?
Fenerbahçe var bence.
Hayır, yok. Fenerbahçe kaçıncı ben sana söyleyeyim. Rakibi en çok kart gören takımlar arasında Fenerbahçe beşinci sırada.
Birinci
rakibi
kim?
Rakibi en çok kart gören takımlar arasında birinci sırada Galatasaray var.
Evet. Sonra?
İkinci sırada Kayserispor var. Üçüncü sırada Beşiktaş. Dördüncü sırada Antalya. Beşinci sırada Fenerbahçe var. Altıncı sırada Trabzon var. Bu arada
sonuncu
hani
kim?
Arka arkaya gidiyorlar. Sonuncuya bakıyorum. Evet, Başakşehir.
Başakşehir. Allah Allah.
Onun üstünde Kasımpaşa, onun üstünde Konya. Yani 17. Konya, 18. Kasımpaşa, 19. Başakşehir.
Çok güzel bir istatistik bu ama ya. Bu beni çok mest etti yani.
Yani hep konuşuyoruz ya böyle. Tabii onlara çok sarı kart gösteriyorlar. Onun rakipleri hep kırmızı kart görüyor. Hayır değil. Tutturamadık işte yani. Ben de tutturamadım bu arada. Hani ben de böyle görünce gözlerim fal taşı gibi oldu. Nasıl ya? Galatasaray'ın rakipleri çok mu kart görüyormuş? Allah Allah filan dedim yani.
Ya ben de niye Fenerbahçe dedim? Çünkü Fenerbahçe'den bu yönde çok fazla açıklama geliyor ya, hakemler yönünden işte aleyhimize
evet,
kararlar.
Evet ama Trabzon'a da geliyor. Mesela Trabzon'un rakipleri çok kart görüyor diyorlar. Trabzon Fenerbahçe'nin altında.
Evet.
Trabzon'la Fenerbahçe'yi karşılaştırdığımızda Fenerbahçe'nin rakipleri bir tık fazla sarı kart ya da kırmızı kart görüyormuş. Öyle baktığımızda.
Çok
ya
değişik.
İşte hep diyoruz ya, verilerle bakılmalı bu işe. Yani hep konuşuyor, ağzı olan konuşuyor. Onları çok kolluyorlar, onları bilmem. Arkadaş veriler işte ya. Veriler işte, evet. Buyurun.
Ki dün hakikaten bizim, kendimizi övmek için söylemiyorum, bizim programımızı dinleyenler Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına dair konuştuklarımızı dinleseydi şöyle bir skoru tahmin edebilirdi bence.
Evet, evet.
Katılıyor musun bana?
Bana dediler ki niye iddia oynamadın? Hatta beni salak olmakla suçladılar. Madem öyle iddia oynayaydın diye. Çünkü iyi de bir oranı varmış. Dedim ki yani yok ya, ben o işlere giremiyorum bu arada. Gerçekten beceremiyorum o oyunları falan. Yani böyle bir şey. Hani Trabzon maçı bu anlamda çok şey bir maçtı. İstersen biraz bugünkü maçlara girelim yavaş yavaş.
Hadi gelelim. Bugün hem Beşiktaş Adana Demirspor maçı var saat 20'de, hem de 17'de Galatasaray'ın Demir Grup Sivaspor deplasmanında oynayacağı bir karşılaşma var. 17'deki evet. Maçta başlayalım istersen, Galatasaray'ın Demir Grup Sivaspor'a konuk olacağı maç. Şimdi Sivaspor 5'li savunmaya
dönüyor. Konuşmalarımızdan ben şeydi hatırlıyorum. Dünkü konuşmalarımızda Sivaspor bu maçtan puan alabilir
evet.
Şeyini bir masaya koymuştun sen.
Evet, ben
böyle
koymuştum.
Böyle bir olduğunu hatırlatayım ben herkese.
Çünkü Trabzon Sivaspor'un 5'li savunmaya geçtiğini gördüm Kasımpaşa maçında. 5'li savunmaya geçtikleri zaman da tam bir İskandinav takımı oluyorlar. Zaten soğuk bir iklimi var Sivas'ın, biliyorsun hava buz gibidir. O iklimi de arkasına alarak Sivaspor özellikle iç saha maçlarında kaybetmeyen bir takım hüviyetine bürünüyor. Hatırlayacaksın 15 maç kadar da Rıza Çalınbay'la bir kaybetmeme serileri vardı. Ona yeniden dönebilir mi Trabzonspor diye içten içe kendime sordum. Çünkü 5'li savunmaya geçtiğinde Sivasspor gol atılması çok özür dilerim. Gol atılması çok zor bir takım. Zaten 7 maçta evet. Dış sahada 6 gol yemiş. Özür diliyorum, 60. İç sahada 8 maçta 9 gol atmış. Az da gol atan bir takım, daha savunma ağırlıklı oynayan bir takım. Toplamda 15 gol atmış. Maç ortalaması 1. Bu yenen gollere de yansımış esasında. Az gol yiyen bir takım. Zaten Ali Şaşal 13 maçın 3'ünde gol yememiş. %23'te gol yememiş zaten. Öyle bir istatistiği var, böyle bir kaleci. Bundan sonraki süreç nasıl ilerler ama Galatasaray'ın ben Sivas'tan puan kaybıyla dönebileceğini düşünüyorum.
Valla en son Kasımpaşa maçında Sivas'ın yaptıklarına bakıyorum. Kasımpaşa maçında lig ortalamasının üstünde bir defansif oyun ortaya koymuşlar. Her açıdan lig ortalamasının üstündelermiş. Defansif açıdan evet. Baktığımızda. Ama ofansta geridelermiş. Onu da söyleyelim, hatırlatalım herkese. Yani böyle bir şey var diye. Hı hı. Şimdi baktığımızda ben şöyle hemen hızlı şeye bakıyorum. İstanbul'da 2-1 yendi Sivas Kasımpaşa'yı.
Evet.
Hani bu gözle bakmalarını, bu gözle dinlemelerini öneririm ben herkese. Paslaşmalarda yine lig ortalamasının üstünde ya da altındalar. Yani hemen altındalar. Onu söyleyelim. Şeylerde birebirlerde de lig ortalamasının üstündeler. Yani aslında savaşçı bir takım, defansif bir takım ama hücumda o kadar yoklar.
Evet. Hücumda yoklar.
Hücumda kimler var onlarda? Leke James varmış, Anjelski varmış, Mustafa Yatabare sanırım var.
Hemen söyleyeyim, Leke James ayak tarak kemiğinde kırık sebebiyle yok. Bir de sağ bek Murat Paluli Sivasspor'da diz dış bağlarında yırtık var. Bu iki oyuncu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da da Mario Icardi, Matias Ross ve Yunus Akgün. Yunus Akgün antrenman eksiğiyle birlikte forma giymeyecek bu arada.
Evet.
Icardi'nin
evet.
Bir kas yaralanması var. Ross'un da diz iç bağlarında gerilme mevcut. Bu iki oyuncu da forma giyemeyecek Sivasspor karşısında. Galatasaray...
Bu arada Sivas'ın forvetleri minicik bir şey söylemek istiyorum. Hı-hı. Orada. Galatasaray'ın daha iyi anlamamızı bu maçı sağlayabilir. Sivas'ın forvetleri 4 forvetinden şu ana kadarki maçlarda 2 gol gelmiş. Orta sahasında Dia Saba var. Hani biliyorsun hücuma yönelik orta saha oyuncusu 5 gol atmış.
Saba yani çok
tek
formda.
Tek başına bütün forvetlerin 2 katı daha fazla gol atmış. Onu da söylemiş olalım.
Saba çok formda. Aynı zamanda Max Gradel bileklerine çok hakim bir oyuncu. Özellikle büyük maçlarda kendisini çok göstermeyi seven bir oyuncu Gradel. Bugün özellikle Gradel'i izlemesini tavsiye ederim dinleyicilerimizin. Saba zaten çok formda. Geçen hafta da Kasımpaşa'yı deviren golü de Saba kaydetti. O da
orta sahası gole gidiyor yani Sivas'ın.
Evet.
Galatasaray'ın bence buna dikkat etmesi lazım.
Evet, Erdoğan Yeşilyurt'a da bu arada ayrı bir parantez açmak isterim. Sağ bekte o bölgeyi çok iyi kullanan bir oyuncu hüviyetine büründü. Ona da özellikle dinleyicilerimizin bakmasını, izlemesini isterim Erdoğan'ı.
Aynen öyle, aynen öyle. Yani bunu ne? Hani şey ne oluyor, ne bitiyor? Hani dünkü maçta, yarınki maçta, bugünkü maçta neler olur filan? Biraz bu gözle bakmakta büyük fayda var. Ben evet. Bunu böyle görüyorum.
Şimdi
peki şeye ne diyorsun? Sonuca ne diyorsun? Nereye gider sonuç?
Vallahi sonuç ben beraberlik olarak görüyorum bu karşılaşmada. Çünkü hakikaten beşli savunmaya döndüğünde çok sert duran bir Sivasspor oluyor. Bir de Sivas tribünleri dolacaktır bu akşam. Galatasaray geliyor şehre. Ama Galatasaray'ın da şöyle bir güzel bir istatistiği var kendi adına. 8 deplasman maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 17 puan toplamış. Dün sen de söyledin. Bu alanda dış sahada evet. oynanan maçlarda ligin lideri konumunda. Sadece 4 gol yemiş deplasmanda kalesinde. Toplamda da 15 gol atmış. Yani deplasmanda daha ısıran bir Galatasaray var. Ama Sivas sporunda bu beşli savunmaya dönme hadisesinden sonra Galatasaray öyle kolay lokma olacağını düşünmüyorum ben. Beraberlik
yani Galatasaray'ın önce. Deplasmanda az gol atması, Sivas'ın kendi evinde az gol yemesi üzerine sanki bu maç böyle az gollü bitermiş gibi
alt
geliyor.
Bitermiş alt gibi. Evet.
Bitermiş gibi geliyor. Bana en azından öyle geldi. Sen de söylediklerinden onu anlıyorum. Peki şey ne diyorsun sen? Sivas'ın gol ortalaması 1.
Evet.
Bu anlamda atılan gol ortalamalarında ligin 15.'si.
Evet.
Yani ortalamalarda ligin 15.'si. 19 takımlı ligde gol atma sıralamasında ligin 15.'si.
Serhat ne
yani
düşünüyorum
biliyor musun? Gerçekten bu gol maçta gol yemeyeceğini düşünüyorum ben.
Ne düşünüyorum ben biliyor musun Serhat Sivasspor'a dair? Rıza Çalınbay dedi ki biz gol atamıyoruz. Bari savunmayı çok iyi yapalım ve gol yemeyelim. Bana göre evet. Sivasspor'u Dünya Kupası'ndan sonra öyle bir takım olarak göreceğiz. Çok sert savunma yapan, kazandığı zaman belki 1-0 kazanan bir Sivasspor göreceğiz diye düşünüyorum. Bir farkla kazanacak bir Sivasspor göreceğiz diye düşünüyorum.
Valla mesela şey bana çok enteresan geliyor. Atak aksiyonlarında ligin 6.'sı durumundalar. Şimdi ligin ilk 5'i kim o zaman diyeceksin? İlk 4'ü var bende. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Adana Demirspor.
Evet.
Bunların arkasında şey geliyor. Sivas geliyor yani. Ama gol açısından 15.'ler. Demek ki atak aksiyonu yapıyorlar ama bu gole dönüşmüyor. Ya o yüzden de hücumu değil orta sahası gol atıyor mesela Sivasspor'un yine. Öyle baktığımızda.
Yani sen Sivas'ın bir golcü, bir bitirici, bir santrfor sorunu olduğunu söylüyorsun bize.
Yanlışlıkla birini alsalar alır götürürler gibi geliyor bana. Yani şimdi Sivas'ın şeylere baktığımızda ya gerçekten de Türkiye'de golcü adına bildiğimiz parlak isimler değiller
evet.
hücum tarafı.
Evet.
Hani her takımdan bir hücumcu sayarız ya abi deriz bu evet ya eli ayağı kuvvetli bunun deriz ama Sivas'ta öyle birini ön plana getiremiyoruz. İşte bir tane öyle bir abi vardı o da sakat.
Ya Leke James. Evet, aslında evet. Şöyle ben Sivasspor'un bugünkü kadrosunu, bugünkü yapısını o hani fırtına estirdiği 2007-2008 sezonu vardı ya lig üçüncüsü falan olmuştu.
Evet,
Mehmet
evet,
Yıldız'ın
evet.
gol kralı olduğu dönemler.
Evet, evet.
Biraz ona benzetiyorum. Sen şimdi söyleyince biraz o yıllara gittim. Hakikaten kadrosu ona benziyor. Sanki bir golcüsü olsa dediğin gibi Sivasspor çok iş yapacak. Ondan sonra bir de Ener Amoğlu yılları vardı Trabzonspor'un. Zaten Ener Amoğlu
evet.
Onunla Beşiktaş'a da transfer yapmıştı o performansıyla. Bilmiyorum devre arasında bir golcüyle nasıl bir hüviyete bürünür Sivas ekibi. Ama benim de senin yani, söylediklerinden sonra şöyle bir kanaatim var. Sivas bir golcü bulsa ligin tozunu attırır.
Şimdi bak mesela Sivas'ın çok enteresan bir tarafı da var bu arada. Onu da ben söylemek istiyorum. Paslaşma tablolarına Sivas'ın baktığımızda ligin birinci sıralamasında oldukları bir durum var. Ne o biliyor musun? Uzun paslar. Başarılı uzun paslarda ligin birinci sırasında, uzun pas sayısında ligin ikinci sırasında. Şimdi buradan şey çıkıyor. Ha, bu arada uzun paslarda ligin birinci sırasında İstanbulspor var. İkinci sırasında Sivas var. Buradan bence şöyle bir şey çıkıyor. Sivasspor biraz topu ileriye şişirerek oynamayı seviyor. Yani orta sahada özellikle hücuma yönelik orta sahanın da pasa gitmesinin, gole gitmesinin sebebi o. Onlar koşup hızla koşup gole gidiyorlar gibi geldi bana. Yani başarılı uzun paslarda ligde birinci sırada olmaları bana çok acayip geldi.
Çok acayip. Aslında klasik 9'la oynasa Sivasspor uzun paslarda biliyorsun klasik 9 indirir, arkasından toplarlar, işte kanatlara verilir, orta açılır, gol atılır gibi bir taktik anlayışıyla oynar 9, klasik 9.
Onu da hemen söyleyeyim yeri gelmişken, sen söylemişken. Orta sayısında Sivasspor ligin ikincisi. Birinci kim? Beşiktaş.
Karagümrük kaçıncı? Canerli Karagümrük.
Karagümrük ilk altılık listede gözükmüyor.
Gözükmüyor.
Ama şeyde hani birinci Beşiktaş, ikinci Sivas, üçüncü Alanya, dördüncü Ümraniye, beşinci Konya. Orta yapmada.
Orta yapmada.
Evet.
Şimdi orta yapmada deyince...
Başarılı ortalarda da dördüncü sırada. Orta yapmada ikinci sırada Sivas, başarılı ortalarda dördüncü sırada.
Ben sana Karagümrük'ü dün özellikle sordum. Dün hatırlayacaksın en çok kafa şutu atan takım olduklarını söylemiştim. Demek böyle. Bu arada Sivas Spor özelinde de herhalde Türkiye radyolarında hiç konuşulmayacak kadar Sivas Spor konuşmuşuzdur.
Ya çünkü data çok fazla. Evet. Çünkü Galatasaray maçını Galatasaray üstünden okumak çok zor.
Evet.
Yani Sivas Galatasaray maçını sadece Galatasaray rakamlarıyla çözümleyemeyiz bence.
Kesinlikle öyle. Yani çok oyun sistemini değiştirmiş bir Sivasspor görecek Galatasaray karşısında bir kere. Beşli savunma, üçlü orta saha, ikili forvet şeklinde oynayacak Sivasspor bu akşamda. Bakalım neler
işte
olacak.
İşte burada bu akşam Buffett'in Gomis'in de bence performansını iyice bakacağız. Çünkü geniş alanlar kalmaz bu maçta Gomis'e. Ya öyle yani top alıp koşa koşa gitmek falan zor bu Galatasaray defansında. 5 kişilik defansa karşı en azından.
Kesinlikle. Ben hatta ilerleyen dakikalarda eğer Galatasaray aradığı golü bulamazsa Gomis Seferovic çift forvetine dönebileceğini düşünüyorum Okan Buruk'un.
Vallahi çift forvet olabilir.
Olabilir yani. Beşli savunmayı aşamayın.
Neyi deler mi? Beşli savunmayı geçebilir mi? Bilmiyorum.
Valla
yani
Seferovic'de geçemezsin.
Galatasaray ilk golü atarsa gerisi çok iyi gelir. Çok çabuk gelir gibi geliyor bana. Ama hani hakikaten gol atmak çok zor Sivas'a.
Yani çok zor. Yani bugün sahada bir Icardi olsa bir ihtimal hani Sivas karşısında alternatif olarak sahaya sürebileceği isim olduğunu söylerdim ama Seferovic'in gerek form durumu gerek sırtı dönük kaleye oynamaya çok alışkın birisi olması sonradan oyuna dahil olsa bile çok fark yaratabileceği kanaatinde değilim açıkça söylemem gerekirse. Diyelim istersen bir de Beşiktaş Adana Demirspor maçına geçelim.
Evet yani
o maça da dair şöyle bir şey söyleyeyim. Adana Demirspor ligin en çok top kazanan 3. Beşiktaş 4. takımı.
İşte evet. Adana Demirspor ligin 4. takımı, Beşiktaş 7. takımı şu anda.
Şimdi değişmiş. Değişik bir maç olabilir. Benim bu arada bu hafta en çok heyecanlandığım karşılaşma bu karşılaşma. Çok açık oynayan bir Adana Demirspor var. Deplasmanda ve kendi evinde güzel futbol oynuyor. Montella ile birlikte hocaları güzel futbol oynatıyor onları. Beşiktaş'ta geçen hafta 1-1 biten Gaziantep Futbol Kulübü'nün maçının yaralarını sarmak isteyecektir eminim taraftarı önünde. Bir de Dünya Kupası sonrası taraftarı karşısında ilk kez sahneye çıkacak Beşiktaş. Bir özlem de vardır. Beşiktaş nasıl bir oyun oynayacak sence bu akşam?
Valla ben bu akşam maçı çıplak gözle seyretmeye şansına kavuşacağım.
Gidecek misin stada?
Bu akşam maça gidiyorum. Evet. Bence Beşiktaş nasıl oynayacağını tam bilemiyorum. Yani çünkü Beşiktaş her hafta değişik bir oyun oynuyor. Yani Beşiktaş her hafta değişik birilerini sürüyor ortaya. Ama bunun özel çalışmasını da yaptım. Vaktimiz kalırsa mutlaka anlatmak isterim. Herkes Necip'le çıktığı zaman çok ağır konuşuyor ya.
Evet.
Hani herhangi bir antrenör ama yani Necip'i çünkü 2008 yılından beri herkes oynatıyor. Her ligde mutlaka 30 küsürlü maçlarda en az bir 20 maçı var eğer sakatlığı yoksa Necip'in. Evet. Hani bunu bir masanın üstüne koyalım. Hani Necip'i Şenol Güneş çok seviyor da oynatıyor diye bir şey yok. Herkes oynatıyor Necip'i. Ama Necip'le beraber orta saha nasıl olur bilmiyorum. Şimdi bugün mesela basına yansımış şey haberleri var birazcık. Belki Şenol Güneş bunu yansıttırtmış olabilir. Deniyor ki ya bu takımı da zaten şey kurdu. Giden antrenör kurdu. Valerian İsmail kurdu. O yüzden de orta sahası o kadar dayanıklı değil. Keşke öyle olmasaydı bu takım filan gibi şeyler söylüyorlar. Hı hı. Yani takım takımdır. Orta saha orta sahadır. Bence orta sahadaki elemanların birçoğu geçmişten gelen elemanlar ha. Yani belki Souza kendine gelemedi de Souza.
Evet, evet.
Kendine Ankara gelemedi. Gücü geçen seneki performansını. O Ankara Gücü maçında bitti o ya.
Evet yani.
Yani o bir de çocuğu falan da oldu ya. O evet. Böyle koptu hayattan, gerçeklikten koptu o bence.
Bana da öyle geliyor.
Bu sene de gider gibi geliyor bana. Yani başka bir takım, herhangi başka bir yere gider gibi geliyor bana.
Ki oynadığı zaman çok etkili, çok önemli bir isim. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hatırlayacaksın. Fenerbahçeliler ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu anlamışlardı. Josef'in.
Aynen öyle.
Geçen sene de çok güzel bir performans göstermişti. Ama niyeyse bu sene...
Bu arada Beşiktaş'ın yok. Orta sahaya uygun, orta sahaya yetenekli o kadar çok ayağı var ki.
Ya,
o kadar
evet.
Çok genç aldılar ve bunların hepsi o kadar çok orta saha elemanı ki. Ve hazırlık maçlarında mesela şov yapan orta saha elemanları var gencecik. Ve onları keşke oynatabilse Beşiktaş. Keşke biraz onlardan faydalansa ama Şenol Güneş çok sevmiyor bu işi ya. Yani
evet.
Böyle gençleri bir deneyeyim de bir öne süreyim falan çok yok onun.
Çok garantici, çok garantici bir hoca Şenol Güneş. Yani bu yıllardır böyleydi. Bu şimdinin Şenol Güneş'i değil. Çok garantici bir hoca dediğin gibi. Gençlere çok fazla izin vermeyen, oynamalarına müsaade etmeyen bir hoca. Dün de mesela Beşiktaş iki oyuncuyla sözleşme imzaladı. İki genç oyuncuyla, isimlerini unuttum. Mesela onları biz tanımıyorduk ama Beşiktaş sözleşme imzalamış.
Aynen öyle.
Mesela aynen öyle. Yine Emre Stoper'de yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Öyle bir oyuncusu vardı Beşiktaş'ın.
Evet, Emrecan. Evet, evet, evet, evet.
Mesela Emrecan'ı evet. Görmek isterim. Bir Alanyaspor maçında talihsiz bir kırmızı kart gördü. Ondan sonra çocuk yok yani keşke özgüvenini tekrar kazanması için oynasa biraz da.
Ay keşke keşke. Bu arada bugün çıkan haberlerin arasında var. Fenerbahçe Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın peşinde diye.
Evet.
Hani onun için ağız yokluyor, Adana Demirspor buna sıcak bakıyor falan diye. Hı hı. Biraz Samet Akaydın'ın ben verilerini çıkarttım. Süper. Samet Akaydın'ın verileri şu anda hani çok böyle süper, über, aslanlar, kaplanlar bir oyuncu gibi durmuyor. Açıkça söylemek gerekirse. Neden? Çünkü hemen şeylere bakayım ben. Ofansif değil, defansif sıralamasına bakayım. Hani ilk 10'da olduğu herhangi bir dal yok. En iyi dalı 15. sırada defansif aksiyonlarda, 17. sırada rakip sahada top kazanımlarında, onun dışında hep 25 mesela top kazanım. 6.97 maç başına şeyi. Fenerbahçe alırsa neden alır? Samet Akaydın'ı hangi özelliğine göre alır? Tam bilemiyorum.
Ben söyleyeyim neden alır. Birincisi yerli tabii. Kontenjanı malum. İkincisi de...
Okay. Ama çok fazla yerli var ya.
Devre arasında Atilla Zalai'nin satılma ihtimaline göre bir aksiyon almak istiyor olabilir Fenerbahçe. Çünkü ligimizin en pahalı ikinci oyuncusu Icardi'den sonra Zalai. Devre arasında iyi bir paraya Fenerbahçe onu verirse yerini Samet gibi ligi bilen ve hiç yabancılık çekmeyecek bir oyuncuyla doldurmak isteyebilir.
Bu arada 14 maçta ilk 11'de çıktı.
Evet.
Hani onu da söyleyelim.
Evet.
Ve hani kalıplı bir oyuncu. 1.90'lık bir oyuncu yani. Evet. Aslanlar gibi de bu oyuncu.
Ve lider bir
savunma
oyuncusu.
Baktığımızda böyle çok sarı kart görmesi de yok. Yani 14 Hı-hı. maçta 3 sarı kart görmüş gibi. Adana Demirspor gibi takımın defansı için bence gayet kabul edilebilir bir kart sayısı.
Kesinlikle.
Orada da bir şey yok.
Kesinlikle. Ve topla çıkışları da zaman zaman yapan bir oyuncu. O özelliği de olan bir oyuncu. Bazı pozisyonlarda da hiç alakasız durumlarda, pozisyonlarda Samet birden hücuma çıkan ve orada hava topuyla gol arayan bir isim oluyor.
Evet.
Mesela Trabzonspor'a
evet.
attığı gol de öyle bir goldü.
Evet.
Hiç alakasız evet, bir yerde evet. çıkmış ve golü atmıştı.
Ama şey yok yani hani böyle bir rakamlara bakınca
wow,
Samet
demiyorsun
var ya
yani.
Bu maçı alır götürür Samet'i değil. Abi, tabii belli olmaz her şeyi her zaman değişebilir. Bu arada Adana Demirspor'la Beşiktaş'ı karşılaştırdım. 14'er maçı üzerinden karşılaştırdım. Evet. İkisinde 14 maçı var biliyorsun. Yani Comparisonator'ın ana endeksinde aşağı yukarı başa başlar. Yani 3443 Adana Demirspor, 3489 Beşiktaş.
Evet.
Aşağı yukarı aynı yani. Hani hep Beşiktaş önde ama çok küçük farklarla önde. 2156 ofansta önde Beşiktaş. Bakıyorum yine defansif endekste biraz daha yukarıda Beşiktaş. 154'de 259 önde. Birebirlerde 92'ye 153 önde. Paslaşmalarda da birazcık daha önde. Ama yani hani şey yok. Atılan gollerde daha yüksek. Asistler tabii doğal olarak yüksek. Şut pasında yukarıda Beşiktaş. Hı hı. Şutlarda ama şut sayılarında Adana Demirspor önde. Ve isabetli şutlarda da Adana Demirspor önde. Çok küçük bir fark olsa da bir fark var yani.
Evet.
Arada. Şey bu hani baktığımızda bu rakamlara baktığımızda Beraberliğe yakın bir maç gibi gözüküyor ama dediğim gibi Adana Demirspor'un da nasıl bir dizilişte, nasıl bir motivasyonla oynayacağını bilmiyoruz. Çünkü son iki maçtır Adana Demirspor o daha önceki, üç maç önceki yenilgi, ağır yenilgi sonrasında yüksek motivasyonla çıkıyor Beşiktaş'a karşı.
Evet.
Ve Beşiktaş'ın da nasıl bir motivasyon ve nasıl takım kurgusuyla çıkacağını tam olarak ben kestiremiyorum. Bilmiyorum sen ne dersin?
Ya vallahi ben de ya beraberlik ya Beşiktaş.
Şöyle oynar diyebiliyor musun yani?
Diyorum. Adana Demirspor forvetsiz oynuyor ligimizde. Altı orta sahayla oynuyor. Emre Akbaba'yı forvet gibi kullanıyor. Zaman zaman Belhanda ile yer değiştiriyor Emre Akbaba. Onyekuru hızlı koşularıyla kanattan savunma arkasına sarkıyor. Orada Belhanda ile çok iyi bir uyumu var. Gol bulursa böyle bulur. Yani Belhanda'yı arkaya sarkıtır. Onyekuru'yu arkaya sarkıtır Belhanda. O hızını kullanarak öyle gol bulabilir. Onun dışında Adana Demirspor bunun dışında gol bulabilir diyemiyorum ben. Ya Beşiktaş diyorum ya beraberlik diyorum maça. Adana Demirspor'un İnönü'den galibiyetle ayrılacağını düşünmüyorum.
Şimdi ben de o yüzden Emre Akbaba'nın istatistiklerini çıkarttım.
Harikasın.
Yani bu maçta bence yukarıya doğru gidişatı gösterecek adam olarak evet. Ki senin de bunu söylemiş olmanı, düşünmüş olmanı sevindim. Onun istatistiklerini çıkarttım. Son hafta iki gol attı. Aha. Emre Akbaba.
Evet.
Şeye karşı... Fatih Karagümrük'e karşı iki gol attı. Şimdi iki gol neler yaptı? Mesela şut sayısında geçen haftanın herkes için de birincisiydi.
Evet.
Dripling sayısında 8 driplingde ikinciydi. Birinci kimmiş ona bakıyorum. Fernandez'miş düşün.
Evet.
Beşiktaşlı Gedson Fernandez'miş. Hı hı. Birinci. Şeylere bakıyorum. Atak aksiyonlarında ikinci sırada. Birinci yine Gedson Fernandez. Ondan sonra ceza sahasında topla buluşmada ikinci, birinci sırada Hatay Spor'dan Ribeiro var. Geçen haftanın rakamlarından bahsediyoruz evet. Tabii buna. Bakalım başka. Yani hani o iki gol attığı hafta gerçekten de her şeyde bayağı almış yürümüş.
Zaten geçen haftanın Comparisonator indeks puanlarına göre en iyi performans
bizim
gösteren.
Bizim listemizdeydi evet.
Evet ikinci oyuncusu en iyi ofansif. İndeks puanlarına göre de en iyi performans gösteren oyuncu Emre Akbaba.
İlk 11'de adını geçirmiştik biz
evet,
zaten.
Evet.
Totalde baktığımızda ben Emre Akbaba'ya ne oluyor diye bir şeye baktım. 14 maç Adana Demirspor'a baktım. Ondan önce Alanya'daydı değil mi geçen sene?
Evet geçen
yanlış
sene Alanya.
Yanlış hatırlamıyorsam ben.
Evet.
Alanya performansını biraz karşılaştırdım. Orada neler değişti diye. İlk 11'e başlama oranı biraz yükselmiş. Oyundan çıkma oranı düşmüş. Bu Hı-hı. arada daha fazla süre bulmaya başlamış yani. Sarı kart, ya kart görme şeylerini tamamen ortadan kaldırmış. O enteresan. Bakıyorum şöyle, yani şey ama indeks parametreleri düşmüş. Yani total oyununda bir düşüş var. Ama bence oyun stilinden dolayı bu böyle.
Kesinlikle.
Yani çünkü baktığımızda şu anda kötü oynuyor demek ya da geçen seneye göre kötü oynuyor demek çok şey.
Mümkün
ama
değil.
Alanya Emre Akbaba'yı sırtında taşıyordu. Burada tabii ki takım biraz daha böyle geniş bir takım olduğu için hani Emre Akbaba üstüne bir takım kurmadı Adana Demirspor.
Öyle bir de şöyle bir mevkisel değişiklik oldu Emre Akbaba adına. Adana Demirspor'da daha çok santrfor bölgesine yakın oynayan bir Emre Akbaba görüyoruz. Daha ceza sahası için sıkıyor.
Neredeyse santrfor dediğimiz bir kişi
evet,
var ya hani.
Evet.
Neredeyse santrfor oynuyor.
Yani bir forvet olsa gizli forvet olurdu Emre Akbaba bu evet. takımda. Alanya Spor'daysa 8 ve 10 numara mevkilerinde oynadı. Böyle bir durum var. Orada oynamaya daha alışık. Zaten Fransa'dan Türkiye'ye 10 numara olarak geldi. Alanya ilk önce Antalya Spor'da 10 numara olarak forma giyiyor. Ardından Alanya'ya gidiyor. Alanya'da yine keza 10 numara forması 10 numara olarak oynuyor. Galatasaray'a transfer oluyor. Galatasaray'da benzer bir rolü var. Adana Demirspor çok farklı kullanmaya başladı Emre Akbaba'yı. Bana göre daha da iyi yaptı. Doğrudan sonuca giden bir Emre Akbaba var artık.
Evet, evet, evet. Peki sence hani Beşiktaş geriye çekilip mi oynar yoksa seyircisi önünde daha çok ileriye doğru yüklenir mi?
Hiç ben geriye çekileceğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ın seyircisi önünde çok ısıran bir Beşiktaş izleyeceğiz bana göre bu akşam. Ama bence özellikle sağ tarafta Onyekuru'ya özel önlem alacak. Onun hızlı koşularına özel önlem alacak Şenol Güneş.
İşte
Rozier'in çok dikkatli olması lazım.
Beşiktaş'ın sağ tarafında Rozier, sol tarafında kim olacak bunu bilmiyoruz hala.
Evet, umarım Masuaku yani oynar. Ben onu izlemekten çok keyif alıyorum.
Masuaku'yu oynatacak mı, oynatmayacak mı? Gerçekten çok merak ediyorum. O şeyleri çok önemli bekleyeceğim yani. Israrla bekleyeceğim ne olacak orası diye. O tabloları gerçekten de çok önemsiyorum. Çok merak ediyorum. Hani oradan ne çıkar? Bir şey çıkması lazım çünkü yani hani hep o taraf tek boyu Masuaku'suz çok gitmez gibi geliyor bana ya.
Ya bana da bir de elinde Masuaku gibi bir sol bek varken, bu kadar üst düzey futbol oynamış birisi varken, lige iyi başlamış birisi varken bir arayışa girmek bana biraz şov gibi geliyor. Gereksiz yani, gereksiz
ligin,
böyle bir.
Ligin her alanda ikincisi, üçüncüsüyken yani şey. Bu arada dün Visca'nın sakatlanmasına çok üzüldüm. Köprücük
evet,
kemiği kırılmış.
Geçmiş olsun. Çok.
Yani gerçekten de şey en az iki ay sahalarda yok.
Zaten dört aydır yoktu. Yeni dönmüştü.
Ya evet yani bir döner evet, dönmez de bir de alakasız bir yerden sakatlanması. Çok. Hani sakatlandığı yerden sakatlanmadı. Buna Allah'tan mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum.
Evet.
Yani. Ligdeki sakatlıkları da ben bu arada çıkarttım. Piyasa değerine göre onların listesini döktüm.
Hı hı.
Piyasa değeri olarak ligdeki şu anda en pahalı sakat Icardi tabii ki.
Evet. 17,5 milyon euro.
Yani 17,5 milyon euro. Sonrasında João Pedro geliyor Fenerbahçe'den. O da ne zaman döneceği bilmiyor da 9 milyonla. Sonra yine Galatasaray'dan Yunus Akgün geliyor. Hı hı. 8,5 milyon euro ile. Sen biliyorsundur gerçi ama ben böyle şey yapayım dedim.
Yok ben Yunus'un mesela bedelinin 8,5 olduğunu bilmiyordum. Icardi'yi biliyorum ama Yunus'a transfer niye 8,5? Niye 8,5 veriyorlar ya Yunus'a? Ne yaptı Yunus?
Bilmiyorum. Piyasa değeri demişler buna. Hani birçok şeyi üst üste koyup yapıyorlar ya.
Vallahi
bizim
bilmiyorum.
Endeks puanları gibi.
Bana çok geldi.
Sonrasında Beşiktaş'ın sakatları geliyor. Raşit Gezal ve Roman Saiz geliyor. Ne zaman nasıl geri dönerler vallahi hiç bilmiyorum.
Vallahi geçmiş olsun hepsine. Umarım hepsi sağ salim çabucak dönerler. Özellikle Vişçe'ye de çok üzüldüm. Yani çok temiz futbol oynayan bir oyuncu. Öyle rakip takımla işi olmaz.
Ya ambulanstan çıkmak zorunda kalmak sahadan nedir yani?
Evet. Evet öyle. Ama hakikaten şey de çok hoşuma gitti. Mesela Pirlo'nun gelip geçmiş olsun dileğinde bulunması. Yardımcısının gelip onu teselli etmesi. Çok üzücüydü o görüntü.
Pirlo insan evladı.
Ey yavrum. Önce Fatih Terim'e sözlerinin hesabını versin diyor.
Bir de o var.
Evet o da ya. Var değil mi bir de. Şimdi Zerat Beşiktaş'ı noktalayalım istersen. Yavaş yavaş sona da geldik. Son iki dakikamız programda.
Evet evet. Evet.
Ben şöyle bir şimdi, şey çıkardım.
Şeyi kapatıyoruz. Seneyi kapatıyoruz.
Seneyi kapatıyoruz. Ama öncesinde şöyle bir şey çıkardım. Sana da seninle de paylaşmak isterim. Dinleyicilerimizle de paylaşmak isterim. Tüm liglerde, dünya liglerinde en iyi performans gösteren oyuncuları çıkardım. Kimler bunlar diye. Ve hiç tanımadığımız, etmediğimiz bir onlu var karşımızda. Bir kişiyi çok yakından tanıyoruz sadece. Şimdi birinci sırada 22 yaşındaki bir Fransız oyuncusu var. Lüksemburg Ligi'nde Hesperanga takımında oynuyor. Ryan Philipp, sol kanat oyuncusu, 22 yaşında 14 maçta 17 gol 16 asistle oynuyor.
Ryan Philipp diyorsun.
Evet, bu şu anda dünya liglerinde en iyi performans olarak göze çarpıyor. İkinci sırada da Liga Nacional'de oynayan galiba Uruguay. Carlos Meya var. Yine sol orta saha 22 maç 6 gol 13 asist 19 puan toplamış toplamda. Belçika'dan Hollanda'dan Gakpo var. 14 maçta 9 gol 12 asist. Çok iyi bir performans. En tanıdığımız isimse Lionel Messi, 13 maç 7 gol 10 asiste oynamış. Tanıdığımız isimlerden birisi o. Ne dersin, Ryan Philipp Türkiye görür mü?
Ryan Philipp kaça ya bakalım, belki biz bile alabiliriz yani, öyle şeyler oluyor ya, böyle çok ucuz futbolcular oluyor. Hani geçerken yani radyoda program yaparız, nedir beraber yani. Philipp'cim söyle canım hadi.
Ben çok isterim zaten. Olur. Fransızca konuşuyor, kulağa da hoş gelir, sen de çevirirsin.
Ben çeviririm, ben de uç tamam. Valla koca bir 2022'yi bitirdik gerçekten de. Acısıyla tatlısıyla böyle şey geçti. Bugün 2022'nin son maçlarını oynayacağız, son maçlarını seyredeceğiz. Valla inşallah güzel olur. Bir sonraki haftanın maçları ne zaman onu ben bilmiyorum açıkçası, söylemek gerekirse.
Şöyle hemen bakayım.
17. hafta maçları.
Sen konuşurken 17. hafta maçları.
17. haftayı hani
3 Ocak'ta başlıyor saat 17'de. Hangi kredi? Ümraniye Spor, Atakaş Hatay Spor. 3 Ocak'ta maç var.
Anladım. Yani iyi. Gelecek hafta yine maçsız kalmayacağız biz.
3-4-5 şey yapacağız.
Evet ama 17. haftadan 18. haftada da Fenerbahçe Galatasaray maçı olduğunda söyleyelim ki biraz ortalık hani şimdiden ısınsın yavaş yavaş.
Derbi yayınlarımızı.
Çok fazla istatistiklerimiz var o konuda. Çok. Neler söyleyeceğiz sizlere. Yani gerçekten de bakın veri maç diyorum ben, başka bir şey demiyorum.
Derbi yayınımızı kimse kaçırmasın. bir önceki derbideki yayınımızı özellikle çok özenerek yapmıştık. Hatta tekrarı da yayınlanmıştı değil mi maç öncesi? Yanlış hatırlamıyorum
evet,
sana.
Evet.
Kaçırmayın, derbi yayınlarımız, derbi özel yayınımız olacak yine. Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray maçına dair her şey yine bizde olacak 2 hafta sonra. Ama şimdi biz yılı kapatalım yavaştan.
Evet ya, hepinize mutlu yıllar diyelim, mutlu bir seneler dileyelim.
Çok
değil mi?
Güzel geçsin 2023, 2022 kesinlikle aratmasın. Hepimiz için zor geçen yıllar artık 2020, 21, 22 haline geldi. 23 şöyle üzerimizdeki ölü toprağına attığımız, çok eğlendiğimiz, çok güldüğümüz, sevdiklerimizle daha çok beraber olduğumuz bir yıl olsun. Bizimle de beraber olun, Veri Maç programı da dolu dizgin devam etsin diyeyim. Ben
bu
sözü
arada herkese de sevgilerimizi gönderirken özellikle bizim kahrımızı masada çeken Necdet, Onur, Halil gibi isimlere de sevgilerimizi sunalım. Bunlar onlar bizim gizli kahramanlarımız. Her programdan sonra maçları ayrıca tartıştığımız adamlar.
Kesinlikle öyle. Her maçtan sonra, her programdan sonra bizlere ya şu maçı şöyle konuştunuz ama böyle de olabilir falan deyip sitem edenler de var aramızda. Fanatik takımlı, fanatik tutanlar var takımını. Onları da söyleyelim. Programımıza nokta koyalım. 13.57 saatler. 14'te de haber bülteniyle Mehtap Yenidoğan sizlerle beraber olacak. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.
Mutlu yıllar efendim. You don't understand.